إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, En'am suresinde Allah Azze ve Celle kafirlerin kendi kendilerine bir takım şeyleri haram kıldıklarını, bir takım şeyleri helal kıldıklarını, kendi kendilerine bazı şeyleri Allah'a ayırdıklarını, bazı şeyleri ise putlarına ayırdıklarını, bu Allah'a ayırmış oldukları şeylerin içerisinden eğer bazıları putları için ayrılanların arasına karışacak olursa onu tekrar alıp da Allah'ın hissesinin içerisine koymadıklarını ama putlarına ayırdıkları şeylerden Allah'ın hissesine karışacak olursa onu alıp putların hissesine geri ilave ettiklerini ifade ediyordu. Kendi kendilerince bir mantık bulmuşlardı. Allah zaten zengindir, bunlar ise fakirdir. Bu putlarımız, bu ilahlarımız, Allah'ın dışındaki diğer taptıkları ilahlarını fakir olarak görüyorlardı. Ondan dolayı Allah'ın hissesinden bunların hissesine geçenler orada kalsın, bir şey olmaz. Ama bunların hissesinden Allah'ın hissesine karışırsa o zaman geri alalım putlarımızınki eksilmesin diyorlardı. Bu bir bakıma putları hem Allah'tan aşağı görmekti hem de daha üstün görmekti. Hem onların fakir olduğunu düşünüyorlar hem de onlardan yardım istiyorlardı. Madem ki senin putun fakir, madem ki kudretsiz, madem ki aciz, o halde neden onu ilahlaştırıyorsun? Akılları sıra onları Allah'a yaklaşmak için aracı olarak kullanıyorlardı. Çelişkiler içerisindeydiler. Küfür zaten çelişkiler içerisinde olmaktır. Bir dediği diğerini tutmaz. Çünkü kesin bir gerçeğe dayanmamaktadır. Mutlak bir doğruya dayanmamaktadır. Ve çelişkiler içerisinde olmaya mahkumdur. Hem onlardan yardım istiyorlardı, hem de onları fakir görüyorlardı, hem onları ilah olarak görüyorlardı, hem de onları fakir olarak görüyorlardı. Halbuki ilah fakir olur mu? Bir varlığın ilah sayılabilmesi için sonsuz bir kudrete sahip olması icap eder. Ol demekle oldurabilmesi icap eder. Bütün kainatı ol emriyle yaratabilmesi icap eder. Böyle yapamayan ilah sayılmaz. Böyle yapabilen ancak ilah olabilir. Madem ki ilahları böyle değildi, ilahlık o halde onlara ilahlık vermeleri de doğru değildi. Hem kainatın onlar tarafından yaratılmadığını itiraf ediyorlardı, hem onların fakir olduğunu itiraf ediyorlardı, hem Allah'ın sonsuz kudret sahibi olduğunu ve her şeyi yaratan Allah olduğunu itiraf ediyorlardı. Ama yine de başkalarından da, başka varlıklardan da yardım istiyor, onlara da kulluk yapıyorlardı. İnsan vahiysiz ne hale gelir? İşte Allah Azze ve Celle ona bir misal vermiş oluyor aslında. Demek ki yeryüzünde insana yol gösteren bir vahiy olmazsa insanın geleceği nokta budur. Çelişkiler içerisinde kalacak ve aciz olan varlıklardan bile yardım isteyecek. Hem fakirdir diyecek, hem ondan yardım isteyecek. Allah Azze ve Celle kafirlerin bu şekilde çelişkiler içerisinde olduğunu bize ifade ederken aynı zamanda şunu da söylemiş oluyor. Onlar bir bakıma zekat vermiş oluyorlardı bu şekilde. Mallarından bir kısmını ayırıyorlardı. Nasıl ki İslam'dan evvel de hac yapıyorlardı. Kabe'yi tavaf ediyorlardı, şeytanı taşlıyorlardı. Hazreti İbrahim'in hatırasına hürmeten bunları yapıyorlardı. Ve Kabe'ye Beytullah diyorlardı. O yüzden seviyorlardı ve Hacer-i Esved'i onlar da öpüyordu. Onlar da ona saygı duyuyorlardı. Nasıl ki hacı yapıyorlarsa aynı şekilde demek ki bu ayetlerle anlıyoruz ki onlar da bir bakıma zekat olarak bir takım şeyler ayırıyorlardı Allah namına. Onları fakir fukaraya dağıtacak oluyorlardı. Evet, Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu zekat bu değil tabii ki. Ama onlar kendi mallarında Allah'ın hakkını görüyorlardı demek ki. Demek ki cahiliye Arabı bile kendi malında Allah'ın hakkını görüyor ve fakirlere vermesi gerektiğine inanıyordu. Cahiliye müşrikleri bile zekat veriyorlardı demek ki kendi kafalarına göre de olsa, kendi uydurmalarına göre de olsa, Allah'ın kanunlarına göre olmasa bile yine de kendi mallarından bir kısmını zekat olarak ayırıyorlardı. Demek ki bugün zekatı vermeyenler o mevzuda, zekat mevzuunda cahiliye Arabının da aşağısındadırlar. Cahiliye Arabı bile demek ki putperest Arap bile Allah için zekat ayırıyormuş. Bugün Allah için zekatını ayırmayanlar demek ki o meselede onlardan da aşağıdadırlar. İşte Allah Azze ve Celle bizim dikkatimizi o noktaya da çekiyor. Cahiliye Arapları bile fakir fukaranın hakkını verirlerdi. Kendilerince o şekilde davranırlardı. Bir takım kurallar koyarlar ve onu zekat kanunları olarak kabul ederler ve o şekilde verirlerdi. Bu yapmış oldukları bu yanlışlığı ise neden yapıyorlardı acaba? Allah'ın hissesinden putlarınkine karışınca orada kalsın bir şey olmaz diyorlardı. Putların hissesinden Allah'ınkine karışınca olmaz öyle deyip alıp geri putların hissesine katıyorlardı. Bunun sebebi neydi? Çünkü onlar Allah için ayırdıklarını fakir fukaraya dağıtıyorlardı. Ama putlar için ayırdıkları ise mabetlerde harcanıyor, putlara adanıyor ve o iş için bir takım merasimler düzenleniyor ve o merasimlerin masrafları o şekilde putlar için ayrılmış olan maldan karşılanıyordu. Sonunda o mallar, o develer, o koyunlar, o keçiler orada bırakılıyor ve o günkü din adamları, kahinler onları evlerine götürüyorlardı. İşte ondan dolayı o sahte din adamları, Allah namına yalanlar uyduranlar, işte onlar kendilerine daha çok kalsın diye bu şekilde kurallar koydular. Allah'ınkinden alıp putlarınkine koyun diyorlardı. Çünkü Allah zaten zengindir, Allah'a bir şey olmaz diyorlardı. Bu şekilde aslında putları Allah'ın üzerine çıkarmış oluyorlardı. Putları daha kıymetli gibi göstermiş oluyorlardı ama onlar işin kılıfını bulmuşlardı. Minareyi çalanlar kılıfını hazırlıyordu. Allah zengindir, o yüzden böyle yapmak daha doğrudur diyorlardı. Nasıl ki mesela Bugün de ona benzer bir şekilde bir takım mantıklar uyduranlar, Allah namına bir takım yalanlar söyleyenler, zekat vermesi gerektiği halde mesela yine de zekat vermeyip ondan sonra da biz seyitlerin ailesinden geliyoruz, o halde bize zekat vermelisiniz diyenler, milleti dinden imandan soğutanlar, kendisini peygamberin sülalesinden geldiğini iddia edip de ondan sonra zekat vermesi gerektiği halde zekat vermeyen ve fakir fukaranın koyununa keçisine göz diken alçaklar, bunlar bir takım kılıklarla üzerlerine bir takım entariler giymek suretiyle şeyh adı altında orada burada gezerler. Milletin malına göz koymuşlardır. Fakir fukaraya zekat verecek kadar malları mülkler olduğu halde, binlerce dönüm arazileri, binlerce koyunları, keçileri olduğu halde, yıllardan beri kendisi de, kendisinin babası da, babasının babası da bu şekilde milleti soymaya alıştığı için o da devam eder ve biz seyyidiz der, bize vermelisiniz derler. Dinlerini bu şekilde değiştirirler. Aynı cahiliye Arabının değiştirmesi gibi. Onlar da bu şekilde dinlerini değiştirmişlerdi. Onların din adamları, onların kahinleri onlara bir takım kurallar koyuyorlardı. Kendilerine düşen hisse daha da çoğalsın diye. Putlarınızınkinden almayın, Allah'ınkinden alın diyorlardı. Eğer kıtlık olduysa mesela o sene, Allah için ayırdıklarınızdan yiyin, putlarınızı ayırdıklarınızdan yemeyin diyorlardı. Çünkü onlar törende kendilerine kalacaktı nasıl olsa. Yarın merasim düzenlenecekti ve o merasimde onların olacaktı o bütün ayrılanlar. İşte bu şekilde bir takım hileler yapıyorlardı. Allah Azze ve Celle aslında bize bunu anlatmakla sadece o kötü adeti anlatmıyor. Aslında bize şu söylenmek isteniliyor. Kanun koyacak olan Allah'tır. Ölçülerinizi, kriterlerinizi Allah'tan almalısınız. Allah'tan alacaksınız helallerinizi, haramlarınızı. Hangi malın ne kadarını Allah'a vereceksiniz, ne kadarını insanlara vereceksiniz. Ne kadarını siz yiyeceksiniz, Allah'ın dediği şekilde bunu taksim edeceksiniz. Ve Allah'ın verme dediği yerlere vermeyeceksiniz. Allah'ın ver dediği yerlere vereceksiniz. Allah Azze ve Celle size kafirlere yardım edin demiyor. Geçmiş Arap'ın putlarına adaması gibi, geçmişteki Arap'ın putlarına ayırması gibi, siz de kafirleri desteklemek için malınızdan, devletinizin bütçesinden hisseler mi ayırıyorsunuz? Yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle cahiliye Arap'ın yaptığını reddederken, aslında tarih boyunca bugünkünü de yarınkini de reddediyor. Demek ki sadece hükmü Allah'a vermeyenler, sadece hükmü Allah'tan almayanlar, kanunlarını sadece Allah'tan almayanlar, insanlardan da alanlar, demek ki iki türlü masraf içerisinde olurlar. Bir taraftan Allah'a razı etmeye çalışırlar, bir taraftan harcanması gereken yerlere harcarlar, bir taraftan da harcanmaması gereken yerlere harcarlar. Çünkü kafir süper güçler onlara öyle talimatlar vermişlerdir. Bizi destekleyeceksiniz demişlerdir. Filan savaşta, filan memlekete gönderdiğimiz askerlerimizi destekleyeceksiniz. Bizim için masraf edeceksiniz. Yoksa sizi o saltanatınızdan ederiz diye tehditler savurmaktadırlar. Bir tek Allah'a sığınmamış olanlar, Allah'tan başkalarına da sığınmış olanlar bu tehditlerle karşılaştıkları zaman peki derler. Onların dediklerini yaparlar. Bir taraftan milletlerine ayırdıkları hisselerden onlara vermeye başlarlar. Milletleri için ayırmışlardı halbuki, vatanları için ayırmışlardı halbuki, milletlerinden toplamışlardı o vergiyi. Fakat onları tutarlar, süper güçlerin emirlerine tahsis ederler. Onların dediği şekilde kullanırlar. Halbuki milletlerine kullanacaklardı. Halbuki Allah yolunda kullanacaklardı. Müslüman bir toplum onlara onları vermişti. Onu tekrar Müslümanların lehinde kullanmalıydılar. Ama bir tek Allah'tan almıyorlar ki, bir tek Allah'a itaat etmiyorlar ki, ilahları birden fazla olunca bütün ilahların dediklerini yapmak zorunda kalıyorlar. İtikaden şirk içerisine düşmüş oluyorlar.
Onları otorite olarak kabul ettikleri zaman itikaden de müşrik oluyorlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim birkaç ayet evvel ve innekum le müşrikun demişti. Ve in etatumuhum, eğer onlara itaat ederseniz ve innekum le müşrikun, o zaman siz de müşriksiniz demektir. Onlardan alacak olursanız ölçülerinizi, onlardan alacak olursanız talimatı, o zaman siz de bunu isteyerek yapacak olursanız, onlara bu yetkiyi vererek, onlara bu hakkı tanıyarak bunu yapacak olursanız siz de müşriksiniz demektir. Onlara bu hakkı tanımıyor da korkunuzdan bunu yapıyorsanız, bulunduğunuz toplumun baskısıyla, dünya şartlarının baskısıyla böyle yapıyorsanız, bütçenizden onlara da bir hisse ayırıyorsanız, o zaman itikaden şirk içerisinde olmasanız da amelen şirk içerisindesiniz demektir ve fasıksınız demektir. Çünkü Allah'ın hisse ayırma dediği yere hisse ayırıyorsun. Verme dediği yere veriyorsun. NATO'yu koruyabilmek için milyarlarca dolar harcamak zorunda kalıyorsun. NATO'nun sınırlarını koruyabilmek için, Amerika'nın verdiği görevleri yerine getirebilmek için yüzlerce milyar dolar harcamak zorunda kalırsın. Halbuki onlar değil miydi kardeşi kardeşe kırdıranlar ve size yüzlerce milyar dolar ödetenler, terörle mücadele için yüzlerce milyar dolar ödetenler onlar değil miydi? Bir taraftan güya Allah'a itaat ettiğinizi iddia edersiniz. Bir taraftan Müslümanız dersiniz, ondan sonra o süper güçlerin emrinden dışarı çıkmazsınız. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde olanların geçmiştekilere benzediğini ifade ediyor. Onlar da bir taraftan Allah'a hisse ayırıyorlardı. Bir taraftan da putlarına hisse ayırıyorlardı mallarından. Bu hareket onların hareketine benzemiyor mu? Bir taraftan milletlerine hisse ayırıyorlar. Diğer taraftan da süper güçlerin talimatları doğrultusunda onların isteklerini yerine getirebilmek için hisseler ayırıyorlar. Onlar emrediyor, Kore'ye asker göndereceksiniz diyor. Kore'ye asker gönderiyorsunuz. Onların dediği yerlere masraflar yapıyorsunuz. Ve bu sizin maddende geri kalmanıza sebep oluyor. Bir tek Allah'a itaat etmiş olsaydınız, o takdirde bu kadar masrafınız da olmayacaktı. Allah Azze ve Celle sizi madden de yükseltecekti. Ama siz hem milletinizin dediğini yapmak, hem de Avrupa'nın ve Amerika'nın dediğini yapmak isterseniz, işte o zaman hiçbir zaman bu masraflardan da kurtulmayacaksınız. Bu kardeşin kardeşi kırmasından da kurtulmayacaksınız. Hiçbir beladan ve musibetten Allah sizi kurtarmayacak. Allah Azze ve Celle geçmişler neden bize anlatıyor? Kur'an'ı bugün gelmiş gibi okumazsanız, bugüne hitap ediyor şeklinde düşünmezseniz anlamış olamazsınız. Allah'ın muradı burada geçmiş Arap müşriklerinin yaptıklarını anlatmak değil. Onlar geldi geçti gitti. Allah Azze ve Celle neden onları anlatıyor bize? Namazı bile böyle uzun uzun anlatmayan Allah, zekatı bile böyle uzun uzun anlatmayan Allah neden bu meseleyi uzun uzun anlatıyor? Geçmişte olmuş, bitmiş, gitmiş olan bir meseleyi mi anlatıyor? Hayır, Allah Azze ve Celle dünya hayatında her an karşılaşacağımız ve karşılaştığımız bir duruma misal veriyor. Benzeri durumlarla siz de karşı karşıya geleceksiniz. Sakın o zaman kafirlere kendinizi beğendirebilmek için onların dediğini yapmayın. Masraflarınızı ikiye çıkarmış olacaksınız. Bir taraftan onları hakim makamına getirmiş olacaksınız. İtaat etmiş olmakla, onlardan kanunları almakla, talimat almakla onları hakim makamına getirecek. Kendinizi rezil, rüsva etmiş olacaksınız. Kula kulluk yapmış olacaksınız. Diğer taraftan da iki katlı masraf edeceksiniz. Kendinizi onlara sevdirebilmek için nice masraflar edeceksiniz. İşte Allah Azze ve Celle geçmişi bize misal veriyor. başka ayetlerde ifade ettiği gibi bunlardan dersler çıkarılmasını istiyor. Fakat insanlar ders çıkarmak istemiyorlar ve bu ayetleri okurken geçmişi anlatan ayetler olarak görüyorlar. Sanki Allah Azze ve Celle hikaye anlatıyor gibi okuyorlar. Bugünle bağlantı kurmayınca Kur'an hikayeye dönüştürülmüş olur. Allah'ın kelamı bugüne hitap ediyor. Kur'an okurken bugün nazil oluyormuş gibi okuyacaksınız. Kur'an okurken Allah'ın muradını anlamak istiyorsanız kafanızı bütün her şeyden boşaltacaksınız. Tertemiz bir kafayla, kalple okuyacaksınız. Rabbim senin kelamını anlamak istiyorum, bana nasip et diyeceksiniz. Ve sanki size nazil oluyormuş gibi okuyacaksınız. Sanki bugünkü cahiliyeye nazil oluyormuş gibi okuyacaksınız. Geçmişi anlatıyor gibi değil. Allah misal veriyor sadece. Bugünkünü de sen anla diyor. Kur'an bütün çağlara hitap eder. Bütün mekanlara hitap eder. Bütün insanlara hitap eder. Dolayısıyla o şekilde bakmayanlar kelamı anlamış olmazlar. وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَا لِكَس۪يرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ. Ve işte bu şekilde iki türlü masrafı hem Allah'a hem de o putlara masraf, hem millete hem de Avrupa'nın isteklerini yerine getirmek için masraf, süper güçlerin dediğini yerine getirmek için masraf, İşte bunu o şerikleri onlara hoş gösterdi, süsledi. Ortakları vardı onların. Allah'a itaat etmiyor, onlara itaat ediyorlar diye. İşte onlar onların ortaklarıydı. Kur'an Allah'ın ortakları demez, onların ortakları der. Çünkü hakikatte hiç kimse Allah'ın ortağı olamaz. Fakat insanlar bazı varlıkları Allah'a ortak gibi görürler. Bunu yapmakla aslında o sahte ilahları kendilerine ortak yapmış olurlar. Şereflerine ortak ederler. Mallarına ortak ederler. Namuslarına ortak ederler. Evlatlarına, nesillerine ortak etmiş olurlar. Onların dediği şekilde nesillerini katlederler. Kürtaj yoluyla nesillerini katlederler. Onların dediği şekilde davranırlar, kendilerini onlara sevdirebilmek için. O şerikleri, o ortakları işte onlara bu günahları hoş gösterir. Propagandalar yoluyla, televizyonlar yoluyla, mektepler yoluyla, moda evleri yoluyla bir takım günahları onlara hoş gösterirler. İşte Kur'an kimlerin hoş gösterdiğini anlatıyor bize. Onların şerikleri, ortakları onlara bu yaptıklarını hoş gösterir. Evlatlarını öldürmeyi onlara hoş gösterir. Hem iki türlü masraf etmeyi, hem Allah'a harcamayı, hem de putlarına harcamayı, hem milletlerine harcamayı, hem de gavurun isteklerine harcamayı onlara hoş gösterir ortakları. Bunu yapacaksın ki ben de sana yardım edeceğim der mesela. Tehdit eder yahut da onları. Bu şekilde onlar bu yaptıkları hıyaneti hoş ve doğru görürler. Bu zamanda siyaset bunu gerektiriyor derler. Şerikleri onlar ikna eder. Onların kalplerini, kalpler razı olmasa bile yine de onlar razı olmuş gibi davranırlar. Irak savaşından dolayı yüzlerce milyar dolar kaybetseler de böyle gerekiyordu, ne yapalım derler. Amerika onları ikna eder. Onlar da kendi kendilerini ikna etmeye zaten hazırdırlar. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle de onların o şekilde olmasına müsaade eder. Çünkü onlar bilerek böyle davranmaktadırlar. Şerikleri onlara yaptıklarını hoş gösterir. Bugün böyle gerekiyor der. Şöyle gerekiyor der. Ilımlı olmanız lazım der mesela. Ilımlı İslam'a onlar razı eder. Şerikleri onları ikna eder. Eğer ılımlı olmayacak olursanız, katı olacak olursanız, eğer bizim medeniyetimizi, hayat tarzımızı reddedecek olursanız, o zaman biz de sizi reddederiz ve hayat tarzınıza karşı çıkar ve sizi katlederiz. Çünkü biz bugün sizden daha güçlüyüz derler. Ve bu şekilde ortaklarını ikna ederler. Bazen tehditler yoluyla, bazen ikna yoluyla, bazen başka bir takım yollarla onları satın alırlar ve ikna ederler. Allah Azze ve Celle o şeriklerin yaptırdıklarını bize misal veriyor. Onlar ne yaptırırlarmış? O Allah'a ortak koşulan güçler, ama insan, ama put, ama bir devlet, her neyse güçlü olarak görülen bir şey, ama bir devlet, ama bir varlık, herhangi bir varlık, güçlü olarak kabul edilen bir varlık, işte onlar insanları bu şekilde günahlara sevk ederler. O günahlara bir misal veriyor Kur'an. Onların günahlarından biri katle evladihim. Evlatlarını katlediyorlardı. Evlatlarını, kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. O şerikleri işte buydu. Onlara doğru bir yol göstermiyorlardı. Onları bataklığa sürüklüyorlardı. Kendi evlatlarını katlettiriyorlardı. Şeyatînel ins vel cin. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlar. İnsanlar ve cinlerden olan şeytanlar onlara işte böyle amelleri süslüyordu. Demek ki insan ve cin şeytanları insana güzel amelleri güzel göstermiyor. Çirkin amelleri, günahları güzel gösteriyor. Demek ki bir insan eğer bir çirkin ameli güzel görüyorsa, onu yapmaktan dolayı memnun ise, demek ki ins ve cin şeytanlarının emrindedir. Çünkü onlar güzel gösterir buyuruyor Kur'an. Onlar güzel gösteriyor. Eğer bir insan evladını öldürüyorsa, ama bildiğimiz öldürme şekliyle, ama kürtaj yoluyla her ne ise bir şekilde öldürüyorsa, yahut da nesillerini öldürüyorlarsa, işte onlara bunu aslında ortakları emretmektedir. Hatırlayın, Müslüman memleketlerde nüfus planlamasını kim emrediyordu? Kim onlara süslü gösteriyordu, hatırlayın? Kendileri nüfus planlamasının zararlarını görmüşlerdi. İlk defa İngiltere'de çıkmıştı bu. Fakat daha sonra Avrupa'yı gezdi ve Türkiye'ye kadar geldi. İslam alemine yayıldı. Onlar halbuki bunun zararını görmüşlerdi. Aile planlaması dedikleri şey gerçekten nüfusu planlamaktan ibaretti. Ve bunun zararını görmüşlerdi. Gerek kadının vücudunda meydana getirdiği tahribatlar, gerekse zekanın düşmesi, yeryüzünde zekanın azalması. Çünkü fakirlerde böyle bir şey yapılamıyor. Aile planlaması yapılamıyordu ve zenginler yapıyordu. İyi eğitim alamamış, iyi gıda alamamışlar çoğalıyor. İyi gıda ve iyi eğitim almışlar azalıyordu. Ve bu şekilde yeryüzünde zeka oranı düşüyordu. Ve daha birçok zararları vardı. Fakat şerikleri onlara hoş gösterdi bunu. Evlatlarınızı katledin dedi, kürtajı önerdi onlara. Şerikleri, Avrupa'sı, Amerika'sı, Allah'a itaat etmeyenler, onlara itaat ettiler ve onlar da işte onlara bunu güzel gösterdiler. Kötülükleri güzel gösteriyorlardı. Kur'an katle evladihim diyor genel bir ifadeyle. Evlatlarını öldürmeyi onlara güzel gösterdi diyor. Siz bunu kürtaj diye de anlayabilirsiniz. Her dönemde farklı bir şekilde yapılıyor bu. Arap kızını toprağa gömüyordu. Bugün erkeği de kızı da toprağa gömüyorlar kürtaj yoluyla. Cahiliye Arabını kınıyorlar. Onlar cahil olarak görüyorlar. Kendilerini bilim asrında yaşayan bilim adamları gibi görüyorlar. Çağdaş olarak görüyorlar. Geçmiş insanlardan çok daha ileri seviyede medeni olarak görüyorlar. Halbuki geçmiş cahillerin yapmadığını yapıyorlar. Onlar yalnız kızları öldürüyorlardı. Şimdi kız erkek öldürülüyor. Modern cahiliye bu şekilde onlara bunları güzel gösteriyor. Yükselmeniz için, madden gelişebilmeniz için nüfusunuz artmamalı diyor. onlara bunu süslüyor. Nüfusunuzu planlamalısınız diyor. Bir çocuk yeter diyor. İki tane fazladır diyor. Çünkü çok iyi biliyorlar ki 20-30 sene sonra nüfus yaşlanacaktır. Arkadan yeni nesiller gelmeyince nüfus yaşlanmaya başlayacak. Kendileri bunun zararlarını gördüler. Şimdi kendilerinde bunun tam tersine çok çocuğu tavsiye ediyorlar. Ama rahata alışmış Avrupalı kadın artık doğurmuyor. Çok çocuk doğuranlara vergi indirimi yapıyorlar. Çok çocuğu olanlara izinler veriyorlar. Doğumdan kaç ay evvel izin başlıyor, kaç ay sonraya kadar. Neredeyse bir sene yakın izin veriyorlar. Ve çok çocuğu olsun diye. Fakat yine de artık onlar rahata alıştılar ve doğurmak istemiyorlar. O yüzden İslam aleminin de nüfusunun geri kalmasını istiyorlar. Elbette ki sadece nüfus değil. Elbette ki eğitilmiş bir nüfus lazım. Ama onu yapmanıza engel olan mı var? Nüfusunuz da çoğalsın, eğitim kaliteniz de yükselsin. İşte şerikleri onlara bunu hoş gösterdi. Düşünün ki şu memlekette aspirini bile bedava vermeyen devlet, ondan bile hisse alan bir devlet, belki en küçük bakkaldan bile vergi alan devlet, bu ilaçların hepsini bedava olarak dağıtır. Nüfus planlaması yapabilmek için doğum kontrolünü gerçekleştirecek olan bütün cihazlar ve ilaçlar, bütün tedavi hepsi bedava olarak yapılır. Çünkü onlara bu hoş gösterildi. Başka bir şekilde kalkınmak mümkün değildir denildi. Onlar da buna inandılar. Toprağın sınırı bellidir dediler. Dünyadaki toprak belirli miktardadır dediler. O çoğalmıyor dediler ama nüfus çoğalıyor. O zaman nasıl olacak da insanlar yarın doyacaklar dediler. Dünyanın bütün topraklarını kullansanız şu kadar milyar insana yeter. Dolayısıyla daha fazla olduğu zaman ne yapacaksınız dediler ve gözlerini korkuttular. Halbuki dün bir dönümden 200 kilo buğday alınırken bugün 2 ton alan memleketler var. En kötüsü bugün 500-600 kilo alıyor. Nüfus 3 katına çıkmadığı halde bir dönümden aldığınız 3 katına çıkıyor. Hatta öyle tohumlar geliştiriliyor ki bir domates tohumu küncü kadar, bir domates tohumundan 1700 kilo domates elde edilebiliyor. Bir tek domates tohumundan. Geçmişte böyle bir şey var mıydı? Allah Azze ve Celle nüfusu çoğaltırken bir taraftan onlar rızıklarını da indiriyor. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ Biz hiçbir şeyi rastgele indirmiyoruz. Ne çocuğu rastgele indiriyoruz ne de yağmuru. Hiçbir şey rastgele indirilmiyor. Her şey belli bir kadere göre, bir ölçüye göre indiriliyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle rızkı indirirken nüfusa göre indiriyor. Ona göre gelişmeler nasip ediyor. Teknolojiyi geliştiriyor. Zeki insanlar yaratıyor. Onlara akıl veriyor, sabır veriyor. Ve teknolojiyi onların eliyle geliştiriyor. Evlatların katline gerek yoktu yani. Sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz buyuruyor Kur'an. Siz neden korkuyorsunuz? Siz cehennemden korkun, aç kalmaktan değil. Çünkü Allah rızkı kendi üzerine almıştır. Aç bırakmayacağım diyor. Yeryüzündeki aç insanlara bakıp da Allah'ın aç bıraktığını zannetmeyin. Çünkü Allah değil aç bırakan. Süper güçler Avrupa ve Amerika, Rusya ve Çin onları aç bırakıyor. Emperyalistler onları aç bırakıyor. Bir memleketin topraklarından altın ve elmas çıksın da o memleket aç kalsın. Olur mu böyle bir şey? Dünyanın en fakir devletlerinden olan Afrika, Güney Afrika'da altın ve elmas madenleri var. Bu devletin dünyanın en zengin devleti olması lazım. Ama bugün bu durumdadır. Amerika ve Avrupa orayı sömürdüğü için bu durumdadır. Bugün Amerika'nın zenginliği, Avrupa'nın zenginliği Afrika'nın kanıdır. Afrika'nın kanıyla oradan götürdükleri kölelerle ve oradan götürülen altınlarla, elmaslarla, yeraltı yerüstü madenleriyle Avrupa ve Amerika bu şekilde zenginleşti. Halen de emperyalistlikleri devam edip gidiyor. Ondan sonra da kalkınabilmeniz için çocuklarınızı öldürün deniyor, kürtaja teşvik ediliyor. Kalkınmak istiyorsanız nüfusunuz artmamalı deniyor. Halbuki yapılan istatistiklere göre bir memleketin nüfusu arttıkça o memleket kalkınmıştır. Bunun misali dünyada çoktur. Nüfusu azalan milletlerde gerileme olmuştur. Nüfusu yükselen milletler madden de yükselmiştir. Allah Azze ve Celle o kafirleri dost edinmiş olan, onları ilahlaştıran, onların emrine giren, kula kul olan kimselere o sahte ilahların işte bu fikirleri aşıladığını, onlara evlatlarını öldürmeyi hoş gösterdiklerini, bunu bir takım mantıklarla onlara hoş gösterdiklerini anlatıyor. Size de böyle yapacaklar deniliyor. Siz ayetleri bugün geliyormuş gibi okumalısınız. O şerikleri Allah'ın ortakları değil olamazlar. Onların ortakları aslında. Kur'an onların ortakları diyor. Çünkü Allah onları ortak edinmedi. Ama bunlar onları Allah'a ortak kıldılar. O yüzden aslında onları kendilerini şerefine ortak ettiler. Onlara kul oldular, onlara itaat ettiler. Dolayısıyla onların ortağı olmuş oldu Allah'ın değil. Onların şereflerine ortak oldular. Onların mallarına ortak oldular. Onların evlatlarına ortak oldular. Onlara evlatlarını öldürmeyi hoş gösterdiler. Allah Azze ve Celle kafirlerin ne halde olduklarını anlatıyor bize. O sahte ilahların peşinden koşmayın deniyor yani. O sahte ilahların peşinden koşarsanız size evlatlarınızı bile öldürtürler. Onlar size güzel yol göstermezler. Onlar size hidayetin yolunu göstermezler. Onlar size evlatlarınızı öldürtürler. Onlar size milliyetçiliği aşılarlar. Onlar size ırkçılığı aşılarlar. Onlar size Türkçülüğü aşılarlar. Evlatların ölmesi için, neslimizin ölmesi için, birbirini kırması için onlar size bunları hoş gösterirler. Bunun sonunda neslin birbirini öldüreceğini iyi bilmektedirler. Terörün azacağını iyi bilmektedirler. O yüzden o fikirleri aşılarlar. Başka ırkları asimile etmeyi öğretirler. Bu asimilasyona karşı tabii ki tepkilerin olacağını hesaba katarlar. İşte o zaman bir takım örgütlerin ortaya çıkacağını da bilirler. Ve işte o zaman Türk'ün Kürt'ü, Kürt'ün Türk'ü öldüreceğini bilirler. İşte onu beklemektedirler. O dost zannedilen, o sahte ilahlar, ilahlaştırılmış olan o güçler, size bir takım fikirler aşılarlar. Bilirler ki bu fikirlerin sonunda durumunuz kötü olacaktır. İşte ve kezalike zeyyene li kesirin minel müşrikine katle evladihim şurekâuhum. Onların o şerikleri onlara, nice müşriklere evlatlarını öldürmeyi hoş gösterdi. Neden evlatlarını öldürüyorlardı Araplar? Ekseriyetle kızları öldürüyorlardı ama aslında bazen erkekleri de öldürürlerdi. Bu pek bilinmez. Halbuki Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip bile böyle bir hata yapacaktı. Allah müsaade etmedi. Peygamberimizin hatırına belki de Allah Azze ve Celle Peygamberimizin babasının dünyaya gelmesini, yaşamasını istediği için ona müsaade etmedi. Abdülmuttalip eğer 10 tane oğlum olursa birisini sana kurban edeceğim demişti. Belki de en sonuncusunu kurban edeceğini söylemiş de olabilir. Ya da en çok sevdiği hangisi ise onu kurban edeceğini söylemişti. Bazı rivayetler var. Sonra 10 tane oğlu olunca artık bir tanesini kurban etmesi gerekiyordu. Ve en küçüğünü Allah Resulü'nün babası olan Abdullah'ı kurban etmesi gerekiyordu. Onu kurban edecekti ama bir türlü de eli varmıyordu. İşte o zaman putun önündeki fal okuna başvurmuştu. Kahinlere gitmişti, fal oklarına başvurmuştu. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye develer kurban edecek ve oğlunun kurtulmasını sağlayacaktı. 10 deve dedi, fal okundan hayır cevabı çıktı, 20'ye çıkardı. Yine hayır cevabı çıktı, 30'a çıkardı. 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100'e kadar çıkarmak zorunda kaldı. 100 deveye çıkardıktan sonra evet cevabı geldi kendisine ve oğlu Abdullah kurtuldu. Öyle inanıyordu yani. Artık Allah'ın kabul ettiğine inanıyordu. 100 deveyi Allah yolunda verecek ve oğlu Abdullah kurtulacaktı. Demek ki bazen oğullar da kesiliyordu. Hem sadece çocukları, kız çocuklarını toprağa gömenler babalar değildi. Anneler de bu günah işliyorlardı. Doğurmak üzere doğum sancısı tuttuğu zaman kadın gidiyordu çölde bir daha evvelden hazırlamış olduğu, kazmış olduğu kuyunun başına geliyor, orada doğumu bekliyordu. Doğurduğu zaman çocuk kız olursa hemen toprağa gömüyor ve geri gidiyordu evine. Bu neden yapıyordu? Bir kısmı haya duygusuyla, güya yanlış bir haya duygusuyla yapıyordu. Kız çocuğu demek namus demekti. Namusuna bir leke gelir gibi. Öyle bir korkuyla öldüreyim de kurtulayım diyordu. Savaşlarda götürülür, cariye yapılır diye korkuyordu kimi. Kimi kızımı ben bir erkeğe vermek zorunda kalacağım diyor ve onun namusu sanki kirlenecekmiş gibi düşünüyordu. Halbuki kendisi de evliydi. Buna benzer cahiliye düşünceleri içerisinde niceler çocuklarını öldürdüler. Hazreti Ömer bile der ki iki şey var ki hayatımda, birini düşündüğüm zaman gülerim, birini düşündüğüm zaman ağlarım. İşte o ağladığı olay buydu. Kızını diri diri toprağa gömmüştü, o güzelim kızını. Kızını toprağa gömeceği sırada, kızı olayın farkında değildi tabi, 5-6 yaşlarında yavrucak. Hiçbir şeyin farkında değildi. Babası kumları eliyle açıyordu çocuğuna, çocuğun atabileceği kadar bir kuyu açmaya çalışıyordu. Yavrusu ona yardım ediyordu, babacığına yardım ediyordu, ne olduğunu anlamıyordu. Hatta sakallarının içerisine kum taneleri dolduğu zaman sakallarını temizliyordu kızcağız. Bütün bunlara rağmen yine de çocuğu tuttu, attı o kuyuya ve üzerini kapattı. Bunu her hatırladığım zaman ağlarım der Ömer. Babacığım, babacığım, seslerini hala hatırlıyorum der. İşte İslam insanları o noktadan aldı ve yükseklere çıkardı. İşte böyle bir insandı Ömer, sonra Hazreti Ömer oldu. Tarih adaletiyle geçti. Adaletli Ömer diye tarihe geçen adam geçmişte işte böyle birisiydi. Bir kısmı kız çocuklarını öldürürken onların Allah'ın melekleri olmasını istiyordu. O yüzden öldürüyordu. Çünkü cahiliye Arabına göre kız çocukları Allah'ın melekler, Allah'ın kızlarıydı. Dolayısıyla kızları Allah'a kurban edecek olursa onlar da melek olurlar, Allah'ın kızları olurlar diye inanıyorlardı. Bir kısmı da açlık korkusuyla kız çocuğu yer, para kazanmaz diye düşünüyor. O yüzden onun rızkına göz koyuyordu. Sanki rızkını kendi veriyormuş gibi. Yaratan Allah'tır, Rezzak olan da O'ydu. Rızkı kendi üzerine almıştı ama demek ki insan vahiyden uzaklaştığı zaman kendini Rezzak zannetmeye başlıyor. Kendisi çocuğunu rızıklandırıyor zannediyor. Her kim ki çocuğunu rızık korkusuyla öldürüyorsa kendini Rezzak zannediyor demektir. Lafa geldi mi rızkımızı veren Allah'tır der. Fakat sonra sanki Allah değilmiş gibi, sanki kendisiymiş gibi çocuğunu aldırmayı düşünür. Anne karnındayken daha istemediği bir çocuk ise onu almayı düşünür. Allah'ın yarattığını öldürür. Doğduktan sonra öldürmek cinayettir de, ruh verildikten sonra en azından ruh verildikten sonra öldürmek cinayet değil midir? Hiçbir sebep yokken kürtaj nasıl caiz olabilir? Allah Azze ve Celle bunun müşriklerin adeti olduğunu söylüyor. Onlar o gün kürtaj yoluyla öldüremiyorlardı. Ne yapsınlar? Onlar doğduktan sonra öldürüyorlardı. Şimdikiler ellerinde teknik imkanlar olduğu için çağdaş cinayetler işliyorlar. Onlardan ne farkları var? Sonuçta her ikisi de öldürüyor. Allah'ın yarattığını öldürüyor. Belki de yarının büyük bir insanını öldürüyor. Ne biliyorsun o öldürmek istediğin çocuk? Belki de yarın Allah'ın salih kullarından olacaktı. Ne biliyorsun, belki de yarının önemli bir İslam lideri olacaktı. Ne biliyorsun, belki de muttaki birisi olacaktı. Belki yarının alimlerinden olacaktı. Ne biliyorsun, belki de bir şehit olacaktı. Ne biliyorsun, belki bir Hasan el-Benna olacaktı. Ne biliyorsun, belki bir Seyyid Kutup olacaktı, bir Bediüzzaman olacaktı. Ne biliyordun da öldürdün? Allah Azze ve Celle bu günahı kafirlerin o dost edindikleri, ilahlaştırdıkları o sahte ilahların onlara işlettiğini söylüyor. Demek ki Allah'ın dışındaki ilahlar günahlar işletirler. Ve hiç yapmayı düşünmediğiniz şeyleri yaptırtırlar. Bir insan çocuğunu öldürürse o şeriklerin, o sahte ilahların emriyle, tahrikiyle İnsan kendi çocuğunu öldürürse bu insan ne yapmaz ki? Kur'an aslında bunu misal vermekle, yani bunu bile yaptırır demek istiyor. Gerisini siz düşünün demek istiyor. Nasıl ki hani sihirle ilgili ayette, Süleyman Aleyhisselam zamanında olan bu sihir hadiselerini anlatırken Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Allah Harut ve Marut adlı iki melek indirmişti. Ve insanlar onlardan öğreniyorlardı sihri. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Karı ile kocanın arasını açmayı öğreniyorlardı Harut'la Marut adlı meleklerden. Onlar da yapma etme, biz fitne için, imtihan için gönderildik diyorlar. Yoksa öğretmiyorlardı. Kur'an onu misal verirken şunu demek istiyor. Bunlar karı ile kocanın arasını bile açmayı öğreniyorlardı yani. Karı koca arasında muhabbet olur. Ona rağmen bile bunu yapıyorlardı. Artık gerisini siz düşünün demek istiyor. Büyünün tesirini anlatmak istiyor yani. Karıyla kocanın arasını açabiliyorlarsa, iki arkadaşın da arasını açarlar denmek isteniyor. İşte aynen öyle. Burada da evlatlarını, kendi evlatlarını bile öldürtebiliyor demek ki o şerikler. Artık gerisini siz düşünün yani. Daha neler yaptırırlar neler. Demek insanlıktan çıkartabilir onu. İnsanlıktan çıkartır ve neler yaptırır neler. Çünkü artık insanın duygularını ve şefkat duygusunu kaybeder. Demek ki o sahte ilahlar insana insanlığını kaybettirirler. Demek ki onlara itaat edenler sonunda insanlıklarını kaybedeceklerdir. Neden böyle yaptırırlar? İki sebepten dolayı. لِيُرْضُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ Onları helake götürmek için, hem evlatlarını helake götürürler, hem de nesillerini helake götürürler. Geleceklerini koruyacak nesilleri kalmaz. Hem de ahiretlerini helake götürürler, cehennemlik olurlar bu günah işlemekle. Her türlü helake götürmek için onları, o şerikleri onlara bunları öğretir, bunları yaptırır. Ve aynı zamanda bir de dinlerini onlara karıştırmak için bunları yaptırır. Dinlerini karman çorman hale getirir. Neyin helal neyin haram olduğunu anlamaz hale gelirler. Şaşırır dururlar. Onlara kürtajı caiz gösterirler, helal gösterirler. Dinlerini karıştırırlar bu şekilde. Haramı helal gösterirler ve din karışmış olur. Dinin karışması işte bu şekilde, helallerle haramların birbirine karışması hadisesi. Onlara dinlerini karıştırmak için, dinlerine bir takım yanlış fikirler sokmak için, dinlerini bozmak için, Hazreti İbrahim'den, İsmail'den onlara gelen o dini bozmak için, halbuki Allah bunu yasak etmişti. Evlat katlini Allah yasaklamıştı. Allah Azze ve Celle hem İbrahim Aleyhisselam zamanında, hem daha evvelinde hem daha sonrasında bunu yasak etmişti. Allah İsmail'i kes demişti ama sonra onun kesilmesine müsaade etmemişti. Allah müsaade etmediği halde nasıl olur da siz öldürürsünüz evladınızı? Allah İbrahim Aleyhisselam'a bile müsaade etmedi de size mi müsaade edecek? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? İbrahim'den gelen dini bu şekilde işte bozuyorlardı. İşte zaten onlara bunu öğreten kahinler ve o din adamlarının hedefi buydu. Dinlerini tamamen karıştırmak istiyorlardı. Bugünkü kafirlerin de yaptığı şey budur. Bugünün İslam düşmanları da dinimizi birbirine karıştırmak istiyorlar. Helaller haramlarla karışıyor. Haramlar helallerle karışıyor. Hakla batıl birbirine karıştırılarak hak gizleniyor. Biraz doğru, biraz yanlış konuşuyorlar. Ama esas niyetleri hakkı gizlemektir. Tamamen yanlış konuşacak olsalar ortaya çıkar. Onun için biraz doğru olmalı, biraz da yanlış olmalı ve bu şekilde hak gizlenmiş olmalı. Dinlerini bu şekilde karıştırıyorlar. O yüzden dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Kimden öğreniyorsunuz dininizi? Allah'ın düşmanlarından öğreniyor olmayasınız sakın. Allah'ın düşmanlarıyla ortak olanlardan öğreniyor olmayasınız sakın. Allah'ı gökyüzüne hapsedenlerden öğreniyor olmayasınız sakın. Dünyada Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyenlerden öğreniyor olmayasınız sakın. Onlardan öğrenirseniz dininizi size karıştırırlar. Helalle haramı karıştırırlar. Ve bu şekilde sizi kendi taraflarına çekerler ve bir müddet sonra artık din diye bir şey kalmaz. İnsanlar şaşırırlar, ne helal ne haram artık anlayamaz olurlar. Dün herkesin haram olarak bildiği şey bugün tartışma konusu yapılır ve herkes şaşırır. Herkesin sahih hadis olarak bildiği ve muhaddislerin de sahih dediği hadisler üzerinde bile tartışma açarlar ve artık insanlar neye güveneceklerini şaşırırlar. Buhari'ye, Müslüme bile güvenmeyecekse artık neye güvenecekler? Dinlerini karıştırırlar, kafaları karıştırırlar. İşte bunun için o şerikler onlara bir takım şeyleri süslü gösterirler. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ Eğer Allah isteseydi onlar bunu yapamazlardı. Demek Allah onlara müsaade etmek istiyor. Çünkü Allah dünyayı imtihan için yaratmıştır. Kim onların peşinden gidecek? Kim onların yalancı olduğunu anlayacak ve onları reddedecek? Allah ortaya çıkarmak istiyor. İşte onun için Allah onlara müsaade ediyor. Sen üzülme ey Resulüm. Onlar böyle yapıyorlar, dini bozuyorlar, bid'atler çıkarıyorlar. İbrahim'in dinine bir takım şeyler sokuşturuyorlar. Sen üzülme ey Resulüm. Allah aslında o kafirlerin eliyle İnsanları imtihan etmek istiyor. Nasıl ki Allah şeytanı yarattıysa imtihan için, işte böylesi kafirleri de yaratır. Kim onların izinden gidecek? Kim de kitabın izinden gidecek? İşte Allah onu ortaya çıkarmak istiyor. Sen üzülme ey Resulüm. Fezerhum ve me yefterun. Bırak onları o iftiralarıyla baş başa. Bırak onların Allah'a attıkları iftiralarla. Onları baş başa bırak, sonunda göreceksin. Onlar da görecekler. Bu hayatlarının sonunda hiçbir şey kazanamayacaklar. Dünyada onlara Dünyada da rezil olacaklar, ahirette de cehennemlik olacaklar. Kendi kafalarından kanunlar koyanlar, atalarından duyduklarına göre onların izinden gidenler, işte onlara misal ve kalu hazi en'amun ve harsun hicr. İşte onlar dediler ki bu hayvanlar ve bu ekinler var ya, işte bunlar yasaktır dediler. Bunlar adanmıştır dediler. Bir takım hayvanları ve bir takım bitkileri, ekinleri, meyveleri yasak gördüler. Kendi kafalarına göre haramlar tayin ediyorlardı yani. Dikkat edin kıymetli kardeşlerim. Tarih boyunca peygamberlere karşı gelenlerin karşı gelme sebebi aslında peygamberlere kitap verilmesi ve peygamberlere Allah'ın bir takım emirler vermesidir. Çok iyi biliyorlardı ki peygamber varsa, o zaman Allah bir peygamber gönderdiyse bunun manası şu. Demek ki Allah yeryüzüne müdahale ediyor. Demek ki Allah insanlara kanunlar gönderecek. Demek ki Allah şöyle yaşayın, böyle yaşamayın diyecek. Bunu bildiklerinden dolayı peygamberler inkar ediyorlar, kitaplar inkar ediyorlardı. Allah'ı kabul edenler, hatta melekleri bile kabul edenler, neden peygamberi, kitabı ve ahireti inkar ediyorlardı? Çünkü onlar hayatlarını değiştirmek istemiyorlardı. Bir takım şeylerin farz olmasını, bir takım şeylerin haram olmasını istemiyorlardı. Bundan korkuyorlardı. Sonunda ne oldu? Her şey helal olsun diyorlardı. Hiçbir şey farz olmasın diyorlardı ama sonunda ne oldu? Kendi kendilerine bir takım şeyleri haram etmeye başladılar. Allah'ın helal ettiklerini haram ettiler. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. Nefisleri, şeytanları ve sahte ilahları, onları Allah'ın helallerini bile haram etti. Hani her şey helal olacaktı. O sahte ilahların peşinden gittiler. Allah Azze ve Celle itaat etmemek için peygamberi kabul etmediler. Allah'ı sadece yaratıcı olarak görmek istediler. Kanun koyucu bir Allah olarak görmek istemediler. İtaat etmek istemediler, sonra şeriklerine itaat ettiler. O ortakları onlara birçok şey yasak etti. Allah'a itaat etmeyenler bugün Avrupa Birliği'ne itaat ediyorlar. Yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle onlara bir takım şeyler haram edecek diyen, içkiyi, kumarı, faizi, zinayı yasak edecek diyen Allah'tan kaçanlar sonunda geldiler, Avrupa'nın her dediğini yapmak zorunda kalıyorlar. Avrupa onlara Allah'tan daha fazla yasaklar koyuyor. Hani özgür olacaktınız? Hani itaat etmeyecektiniz? Hani Allah'a itaat etmeyecektiniz? Neden şimdi kullara itaat ediyorsunuz? Allah size bir takım hükümler göndermişti. O hükümlere itaat etmemek için Allah'ı rafa kaldırdınız, Kur'an'ı rafa kaldırdınız. Allah'ı gökyüzüne hapsettiniz, hayatınıza karışmayan bir Allah yaptınız. Peki şimdi Allah'ı gökyüzüne hapsedenler neden Avrupa'yı da gökyüzüne hapsetmiyorlar, onlara itaat ediyorlar? Onların ortaya koyduğu kriterleri kabul ediyorlar. Hani özgür olacaktınız? Nefsinize itaat ediyorsunuz, şeytana itaat ediyorsunuz, Avrupa'ya, Amerika'ya itaat ediyorsunuz. Gördünüz mü? Demek ki bir Allah'a itaat etmeyince nicelerine itaat ediyorsunuz. Yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorsunuz. Allah mı daha iyi bilir, Avrupa mı? Birisi haram kılacaksa bari Allah haram kılaydı, daha iyi değil miydi? Hem Allah daha iyi bilendir, hem de Allah yetkilidir. Sahip o değil midir? Kainatın sahibi o değil midir? Seni yaratan da o değil midir? Birilerine itaat edecektin madem, o itaat ettiğin Allah olmalı değil miydi? Allah'a itaat etmeyenler kullara itaat ediyorlar şimdi. Demek ki insan illa birine itaat eder. amma hakka, amma batıla, amma nefsine, amma Allah'a, amma şeytana, amma Allah'a birine itaat eder. Demek insan Allah'ın haramlarını haram demese bile kendi kendine bir takım haramlar icat eder. Bakın işte görüyorsunuz, Allah'ın haram kılmadığı davarları, koyunları, develeri kendilerine haram kıldılar. Ve kalu, dediler ki, hazihi en'amun ve harsun hicr. Dediler bunlar, bu en'am ve hars, bu hayvanlar ve ekinler, bunlar hicirdir dediler. Bunlar bize yasaktır dediler. Kendi kendilerine karar verdiler. La yet'amuha illa men neşe bizamihim. Dediler ki, bunları kimse yiyemez, ancak bizim izin verdiklerimiz, bizim istediklerimiz, bizim irade ettiklerimiz, bizim karar verdiklerimiz yiyebilirler dediler. Kendi zanlarına göre, kendilerine göre, bir takım zanlarına göre, bir takım insanlara müsaade edeceklerdi yani. Kendi kendilerine yasaklıyorlardı. Bir deve 5 defa doğurmuşsa, 5.sinde de dişi doğurduysa, İşte artık onu Allah'a güya adıyorlardı, yahut da putlarına onu adıyorlardı. Artık onu kendileri için olarak görmüyorlar, kendi malları gibi görmüyorlardı. Ve onun sütünü de kendilerine yasaklıyorlardı. Artık onun sütü bize haramdır diyorlardı. Bazı şeyleri kadınlara haram kılıyorlardı, kendilerini helal kılıyorlardı. Eğer hayvan mesela 10 defa döllemiş ise bir dişi deveyi, bir erkek deve 10 defa doğuma sebep olduysa, artık onu da yenmeyecek hayvanlar sınıfına sokuyorlardı. Kendi malları gibi görmüyorlardı, artık onu ilahlarına adıyorlardı. Ve artık onun üzerine kendi hakları olmadığını düşünüyorlardı. Ve istediğimiz kimseye verebiliriz diyorlardı. Çelişkili konuşuyorlardı. Hem bu haramdır diyorlardı, hem de istediğimiz kimseye veririz diyorlardı. Demek ki eğer haram ise haramı Allah tayin eder. O zaman siz nasıl oluyor da istediğiniz kimseye yediriyorsunuz onu? Çelişkili konuşuyorlardı. Madem haramdır, o halde sizin yetkiniz yok demektir üzerinde. Aslında demek istiyorlardı ki, bunu Allah haram etmedi, biz kendi kafamıza göre haram ediyoruz. Sözlerin manası buydu. Çünkü biz istediğimize yediririz diyorlardı onu. Demek ki kendi kafalarına göre davranıyorlardı. Demek ki o haramı da tayin eden Allah değildi. Demek ki insanlar Allah'ın haramlarını haram demeseler bile, kendileri tayin etmek zorunda kalacaklar ve kendi kafalarına göre bir takım şeyler tayin edecekler. Ruhunu Allah'tan alacağız diyecekler. Haramların ruhunu Allah'tan alacağını iddia edecekler. Ve sonra şeklini, neyin haram olacağını biz kararlaştırırız diyecekler. Böyle diyenler olmadı mı? İslam aleminden de böyle sapıklar çıkmadı mı? Kitabın ruhunu alırız dediler. Allah Azze ve Celle o günkü insanlara bazı şeyleri haram, bazı şeyleri farz kılmış olabilir. Ama mesele o değil dediler. Allah o günküleri ancak o kadar medeni edebildi. Biz ise bugün daha medeniyiz. O yüzden biz aynen hükmü almayız. Ruhunu alırız, hükmü biz koyarız bugünkü insanlara uygun şekilde. Yeni kanunları biz koyarız ve bizim koyduğumuz kanunlar Allah'ın kanunu sayılır diyerek sapanlar, kendilerine göre bir takım haramlar tayin edenler, Kur'an onları reddeder, bunları Allah mı size emretti der. Söyler misiniz, hangi kaynak size bunu söylüyor? Şu hayvan haramdır, şu hayvan helaldir derken, şu hayvanın sütü haramdır, şununki helaldir derken hangi kaynağa dayanıyorsunuz? Kur'an kutsi bir kaynağa dayanmaları gerektiğini söylüyor yani. Kutsi bir kaynağa dayanmadan konuşuyorsanız yanlış konuşursunuz demek istiyor. Söyleyin o halde, hangi kaynak size bunu söylüyor? Demek ki bir Müslüman bir şeye haram derken kaynağı olmalı. bir şey helal derken, eğer Allah haram etmemiş ise o şey helaldir. Usulde de ifade olunduğu gibi ve fıkıh kaidelerinde ifade edildiği gibi, eşyada esas olan elbette ki ibahadır. Yani her şeyin aslı mübah olmasıdır. Biz bir şeyin mübah olduğuna dair delil aramayız. Haram olduğuna dair delil ararız. Eğer haram olduğuna dair delil yoksa o şey mübah kabul edilir. Allah Azze ve Celle onlara soruyor yani. Siz şunlar haramdır diyorsunuz. Peki hangi delille? Hangi delile dayanıyorsunuz da böyle söylüyorsunuz? Kutsi bir kaynağa dayanmalısınız. Kutsal kaynağınızı ibraz ediniz. Allah mı size bunu söyledi, peygamber mi? Madem ki Allah ve Resulü böyle bir şey size haram etmedi, o halde Allah'ın helallerini haram edemezsiniz. Bu küfürdür. Helalleri haram kabul etmek veya haramları helal kabul etmek küfürdür. Allah gibi kanun koymaya kalkışmaktır bunun manası. İşte onlar böyle dediler. Şunlar haramdır dediler. Hayvanlardan şunlar, ekinlerden de bunlar haramdır dediler. Ve biz bunu ancak istediğimiz kimseye yediririz. Demek onlar karar veriyorlarmış kimin yiyebileceğine. Haram ise haramı Allah tayin eder. Kime bir bazı kimselere helal ise Allah onu belirtir. Size mi bıraktı Allah Azze ve Celle kanun koyma işini? Burada aslında anlatılmak istenilen husus şudur. Helalleri, haramları, siz Türkçe olarak serbest olanlar ve yasak olanlar da diyebilirsiniz buna. Bütün serbest olanları ve bütün yasaklanacak olanları Allah tayin eder. İnsanların helal ve haram tayin etme yetkisi yoktur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Tevbe suresinin 31. ayetini öyle tefsir etmişti. Mekke fethedildiği sırada Adi bin Hatem adında bir zat vardı, Hristiyandı. Esir olacağını anlayınca kaçıp gitmişti. İşte o zaman kız kardeşi esir edilmişti ve Peygamberimiz daha sonra kız kardeşine de müsaade etti. Kız kardeşi de gitti. Erkek kardeşin yanına, Adi bin Hatem'in yanına geldi. Allah Resulü o kadını birkaç gün esir etmişti ki Müslümanları tanısın, görsün. İslam'ı tanısın, ondan sonra serbest bırakacaktı. Peygamberimizin niyeti oydu zaten. Kadın İslam'ı tanıdı ve gitti. Gitti kardeşine, dedi ki gel sen de Müslüman ol, ben İslam'ı tanıdım. İslam bize anlatıldığı gibi değilmiş. Ben Müslümanları bizzat kendilerinden tanıdım. Onların bunların lafına bakma dedi. Döndü geldi Adi bin Hatem, peygamberimizle görüşecek. Bakacak duruma, kafasına yatarsa iman edecek, yatmazsa geri gidecek. Nasılsa esir alınmamıştır. Ve izin alarak nasılsa o topraklara girecek. Dolayısıyla esir edilmeyecek nasıl olsa. Garanti içerisinde girdi ve Efendimizin yanına girmek istedi. Allah Resulü o sırada insanlara Tevbe suresindeki o ayeti okuyordu. Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ayette buyuruyordu ki o Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bıraktılar. Bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Onları Rableştirdiler. Halbuki onların da tek olan Allah'a, onlar da tek olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Bu ayeti okurken içeriye girdi Adi bin Hatem ve hemen itiraz etti. Boynunda hala gümüşten bir haç vardı. Bir rivayette altından bir haç vardı boynunda ve dedi ki ya Muhammed, bir rivayete göre. Bir başka rivayette ya Resulallah, biz dedi ehli kitap olarak, Yahudi ve Hristiyanlar olarak rahiplerimizi, alimlerimizi ilahlaştırmadık, onlara secde etmedik, onlara ibadet etmedik, onları Rab olarak görmedik. Neden Kur'an böyle söylüyor? Biz onlara secde etmiyorduk ki dedi. Peygamberimiz buyurdu ki secde etmeniz gerekmez. Onlar size helalleri haram etmediler mi? O rahipleriniz, alimleriniz veya devletinizin başındakiler size Allah'ın helallerini haram etmediler mi? Haramları da helal etmediler mi? Siz de onların helallerini helal, haramlarını haram demediniz mi? Evet dedi Adi bin Hatem. Resulullah buyurdu ki işte bu onlara ibadetin ta kendisidir. Yani siz onların helal dediğine helal, haram dediğine haram dediğiniz zaman, onların yasak dediğine yasak, serbest dediğine serbest dediğiniz zaman, Allah'a rağmen Allah'ın emirlerine aykırı olsa bile, onların her dediğine evet dediğiniz zaman, onlara secde etmeseniz bile, onların kulu durumundasınız demektir. Onlara kulluğu kabul etmişsiniz demektir. Onlar sizin Rabbiniz olmuş demektir. Ve sizin itaatiniz onlara ibadet hükmündedir. Bu bizzat Resulullah'ın tefsiridir. Nasıl ki ayet ayeti tefsir eder, hadisler de Kur'an'ı tefsir eder. Allah Resulü böyle açıklıyor ayeti. İlla da birine ibadet etmiş sayılman için ona secde etmen, rükû etmen gerekmiyor. O sana Allah'ın helal dediği şeye haram derse, yani serbest dediği şeye yasak derse, veya Allah'ın yasak dediği şeye o tutar da serbesttir derse, sen de ona bu yetkiyi tanırsan onun kulusun demektir. Çünkü Allah'a itaat etmekle mükellefsin. Kullara kulluk yapmayacaktın. Müslüman olmak demek bu demek. Sadece Allah'a teslim olmak demek, İnsanlara teslim olmamak demekti. İşte Allah Azze ve Celle helalleri haramları kendisinin tayin edeceğini söylüyor. İnsanlara bakmayın buyuruyor yani. Siz Allah neyi helal ettiğini, neyi haram etti ona bakın. Ve en'amun hurrimet zuhuruha ve en'amun la yezkurun ismallahi aleyha. Allah Azze ve Celle buyurur ki onlar bu şekilde kendi kafalarına göre bir takım şeyler haram ettiler ve sonra dediler ki biz istediğimize izin veririz, istediğimiz kimseler bunu yer. Sonra da bazı ve en'amun hurrimet zuhuruha, bazı hayvanların da sırtlarının haram olduğunu söylediler, haram edildi dediler. Sırtlarının haram edildiğini söylediler. Yine bir şeye dayanmıyorlar, yine kafalarından konuşuyorlardı. Sırtlarının haram olması derken yani üzerine binilmesini kastediyorlardı. Yani çünkü o hayvanlar artık putlar için adanmıştı, onlar artık putların malı olmuştu. Onlar yarın törenlerde putlara adanacaktı. Dolayısıyla artık onların sırtına binmek caiz değildi. Hatta hac yaparken lebbeyk Allahümme lebbeyk demeleri gerektiği için onu o hayvanların sırtında dememek için başka hayvanlara binerler yahut da yayan yürürlerdi. Putlar için ayrılmış olan hayvanların sırtına binmezlerdi artık. O artık sırtı yasaklanmıştır derlerdi. Onları hem onları kendileri için kesip yemezler, hem onları satamazlar, hem onlardan hiçbir şekilde istifade edemezler, sırtlarına bile binemezlerdi. Bir kısım hayvanların bu şekilde sırtını haram kılarlardı kendilerine. Ve en'amun la yezkurun Allah la yezkurun ismallahi aleyh iftiraen aleyh. Ve bazı hayvanları da üzerlerine Allah'ın ismini anmazlardı. Çünkü o hayvanlar artık putlar için adanmıştı. Putlar için adanmış olan hayvanların üzerine Allah'ın adını anmazlardı. Onların üzerine çıkmadıkları gibi onları kesecekleri zaman da Allah'ın adını anmadan keserlerdi. Allah'a iftira atarak böyle yaparlardı. Allah böyle istiyor derlerdi ve Allah namına iftira atarlardı. Bugün de böyle kıymetli kardeşlerim. Nice zamanlar, nice insanlar bir takım bid'atler uydurur. Dinde olmayan şeyi dindenmiş gibi gösterir, dine bir takım şeyler sokuşturur. Ondan sonra Allah böyle istiyor der. Kitapta böyle yazıyormuş der. Halbuki kitapta öyle bir şey yazmamaktadır. Allah namına yalanlar uydurulmaktadır. Kitabın neresinde yazıyor acaba? Göster bakalım hele. Göster dendiği zaman ben bilmem işte böyle duydum der. Duyduklarına göre, atalarından gelen bir takım yalan yanlış şeylere göre. Babası cahil, babasının babası da cahil. Duyduklarına göre konuşuyor. Köyde bir takım insanların laflarına göre, mahallesindeki bir takım cahillerin konuşmalarına göre. bir takım bid'atler uyduruyor ve işte din budur diyor. Halbuki din o değil. Nasıl ki bu zamanda da böyle bid'atler uyduranlar var. Dinin bu olduğunu iddia edenler var. İşte o zamanda da böyle insanlar vardı ve bu ahlak cahiliye Arabının ahlakıdır. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen dine bir takım şeyler nasıl ki sokuşturdular. Aynı şekilde Hazreti Muhammed'e indirilen bu dinin de içine bir takım şeyler sokuşturdular. İşte onun için Müslümanların bid'at hususunda dikkatli olması icap eder. Mezarlıklara çaput bağlama hususunda dikkatli olan Müslüman, bunu bid'at olarak gören, bunu yasak olarak gören, haram olarak gören, hurafe olarak gören Müslüman, neden ondan çok daha önemli olan bir takım meselelerdeki bid'atleri görmez? Bid'at nedir? Bir meselede Kur'an'da veya sünnette bir şey varsa şöyle yapın denilmiş ise, mesela mezarlığa gidip de orada dua etmek sünnet iken çaput bağlamak bid'at olur. Yani bir şey var zaten o meselede, bir emir var, bir tavsiye var, ne yapılması gerektiği söylenmiş zaten. Onu yapmayıp da onun yerine başka bir şey koymak, işte bid'at odur. O bid'at oluyor da, mezarlıkta dua etmeyip, ya dua ile birlikte çaput bağlamak, bid'at oluyor, haram oluyor da, Allah'ın dininde olmayan bir şeyi sokuşturmak haram oluyor da, Allah'ın kitabında olmayan hükümleri koymak, İnsanları o şekilde idare etmek bid'at olmuyor mu? Allah'ın koymadığı hükümleri koymak, dinin yasakladıklarını kaldırmak, serbest etmek, Allah içkiyi haram etmiş, yasak etmiştir. Faizi, zinayı, kumarı vesaireyi, açık saçıklığı Allah haram ettiği halde bunları serbest etmek, Allah'ın kitabının dışına çıkmak olmuyor mu? Mezarlıkta çaput bağlamayı kınayanlar, dinde böyle bir şey yoktur diyenler, neden bunların da dinde olmadığını söylemiyorlar? Neden insanları başka şeylerle uyutuyorlar? Neden memleketteki haramların haram olduğunu ilan etmiyorlar? Neden Müslüman memleketinde bunların olamayacağını söylemiyorlar? Neden o sahte ilahların yaptıklarını reddetmiyorlar? Allah Azze ve Celle kendisinin hükümlerinin dışında hükümlerin hiçbirisinin caiz olmadığını ifade ediyor bize. Bu hükümleri ben koymadım diyor. Kim koydu bu hükümleri diyor yani. Soruyor Allah, siz bunları nereden aldınız? Allah benim ve ben böyle bir hüküm koymadım diyor. Siz bunları nereden aldınız? Demek ki Allah'tan almayanlar başka yerlerden alacaklardır. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Onlar bu iftiralarından dolayı Allah onları cezalandıracaktır. Bu iftiraları onların yanlarına kalmayacaktır. Bu şekilde başka şeyler de iddia ettiler. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِي الْاَنْعَامِ خَالِسَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا Bu hayvanlarımızın dediler, bu hayvanların karınlarındaki de, karınlarındaki bizim erkeklerimiz içindir sadece, kadınlarımıza bu haram kılınmıştır dediler. Eşlerimize haramdır dediler. Karınlarındakinin bir rivayete göre süt olduğu ifade olunmuştur. 5 defa doğurmuş, 5.sinde de dişi doğurmuş olan devenin sütünü artık sadece erkeklerine veriyorlar. Bazı hayvanların sütlerini erkeklere ait kılıyorlar. Kadınlara onun yasak olduğunu söylüyorlardı. Halbuki Allah böyle bir hüküm indirmemişti. Başka bazı rivayetlerde doğacak olan yavru erkek olursa onu erkeklere aittir diyorlardı. Eğer ölü olarak doğacak olursa o zaman onda ortağız diyorlardı. Dişi olarak doğacak olursa onu da o zaman kesmiyorlardı. Yavru erkek olarak doğduğu zaman onu kesiyorlar ve kendileri yiyorlardı etini. Kadınlara vermiyorlardı. Kendi kafalarına göre bir takım hükümler koymuşlardı. Hiçbir delile dayanmıyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle cahiliye insanının ne hale geldiğini bize anlatıyor. Demek ki insan vahye muhtaçtır. Eğer Allah'tan almayacak olursa kanunlarını, demek ki bu şekilde garip garip hükümler koyacak, hayatı kendilerine zindan edecekler, yanlış bir takım şeyler söyleyecekler, haram olmayanlara haram diyecekler, haram olanları ise helal diyecekler. Sapacaklar ve saptıracaklar. İşte Allah Azze ve Celle onların bu hallerini misaller veriyor. Hayvanların karınlarındaki ancak bizim erkeklerimize aittir dediler. Ve muharremun ala ezvacine dediler, kadınlar için onun yasak olduğunu söylediler. Eğer ve in yekum meyteten fehum fihi şurake, eğer o doğan yavru ölü olarak doğduysa o zaman da bunda ortaktırlar. Ölü olarak doğmuş olan yavruyu beraber yiyebileceklerini söylüyorlardı. Kadınlara leşi layık görüyorlardı yani. Kadınlar ancak leş olursa yiyebilir diyorlardı. Onları, kızları, kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler elbette ki bunu da söyleyeceklerdir. Şimdi cahiliye Arabını bundan dolayı kınıyorlar ya hani. Avrupa geçmişten şöyle bir bakıversin. Cahiliye Arabını kınayanlar şöyle bir baksınlar geçmişlerine. 5. asırda Avrupa'da kilise adamları oturuyorlar, konuşuyorlardı. Kilisenin büyük alimleri konsillerde konuşuyorlardı. Kadın nedir diyorlardı. Hayvan mıdır, insan mıdır, ruhu var mıdır, yok mudur, karar veriyorlardı ve karar verdiler. Karar çıktı, kadın cehennemlik bir varlıktır dediler ve karar vermiş oldular. Onlar da böyle karar veriyorlardı yani. İslam'ın geldiği dönemde durum buydu. Kadın daima aşağılandı. Şimdi ise aslında kadını başka bir şekilde aşağılıyorlar. O gün o şekilde aşağılıyorlardı. İlkel bir yolla, bugün de çağdaş ve daha modern bir yolla aşağılıyorlar. Kadını ortalık malı haline getirerek aşağılıyorlar. Her tarafta istifade edilen şehvet aracı olarak gösteriyor, o hale getiriyorlar. Moda evleri kadını basitleştirdikçe basitleştiriyor. Bir cikletin reklamında bile, bir arabanın lastiğinin reklamında bile kadını, çıplak kadını kullanarak basitleştiriyorlar. Ortalık malı haline getirdiler. Kadınları fabrikalarda çalıştırarak basitleştirdiler. Hem fabrikada çalışacak hem de gelecek evinde çalışacak. Kadın aşağıladıkça aşağıladılar. Sanayi devrim yapılınca Avrupa'da, fabrikalar kurulunca, fabrikalarda kadınların da çalışması gerekli olmuştu. Kadınları götürüyorlar, çalıştırıyorlar, az bir maaş veriyorlardı, erkeklere verdiklerinin yarısını bile vermiyorlardı. İşte bu zulümleri görünce, kadınlar her tarafta kullanmaya başlayınca erkekler, işte o zaman feminist hareketler zuhur etti. Feminist hareketlerin de kaynağı, merkezi gene Avrupa'dır. Nasıl ki Avrupa'nın kapitalizmi, sosyalizmin doğmasına sebep olduysa, sosyalizm, faşizmin doğmasına sebep olduysa, işte o Avrupa kadına yaptığı kötü muamele ile feminist hareketlerin doğmasına da sebep oldu. Bizim malımız değil yani anlayacağınız bu feminizm denilen şey. Bizim dünyamızda kadın anaydı, bacıydı, eşti. Biz kadını böyle bildik. Peygamberimiz cennetin annelerin ayaklar altında olduğunu haber etti. En hayırlınız hanımına karşı en hayırlı olanınızdır buyurdu. Bizim dünyamızda feminizm olabilir mi? Feminizm, kadının haklarını korumaya dönük bu hareket, önce bu şekilde başlamış olan bu hareket, bunun da kaynağı Avrupa'nın zulümleri. Kadına yapılan kötü muamele, elbette ki kadın haklarının gündeme gelmesine sebep oldu. Fakat ileride daha da azdıkça azdı bu hareket ve kadının çıplanmasını savunur hale geldi. Halbuki buna karşı bir hareket olarak doğmuştu. Kadının kullanılmasına karşı bir hareket olarak doğmuştu. Fakat daha sonrasında kadının tamamen kullanılmasına dönük bir harekete dönüştü. Güya kadın haklarını savundu. Kadının çıplanmasının bir hak olduğunu düşünmeye başladılar. Şehvet aracı olmaya razı oldular. Moda evleri bunu tahrik ettikçe etti. Feminizmi de kullandılar, feminizme de yön verdiler, feminizmi de değiştirdiler. Nasıl ki Hristiyanlığı değiştirdiler, İslam'ı değiştirdilerse, aynı şekilde feminizmi de değiştirdiler. Allah Azze ve Celle kadınlara yapılan bu kötü muameleyi reddediyor. Ölü olursa mı, hayvanlar ölü doğurduğu zaman mı onda kadınlarınız ortak edeceksiniz? Niye kadınlar sizden neyi eksik? Allah Azze ve Celle onların bu görüşlerini reddediyor. Seyezzihim vasfahum. Allah sonra onları bu vasıflandırmalarından dolayı cezalandıracaktır. Bu vasfetmelerinden, bu tavsiflerinden dolayı Allah onlara daha sonra ceza verecektir. İnnehu hakimun alim. Allah Azze ve Celle hakimdir, hikmetle muamele eder. O sizin gibi rastgele hükümler koymaz. O hakimdir, hikmetle hüküm koyar. O hakimdir, kanun koyandır. Kanunları ondan alacaksınız. Allah'ı sadece Rezzak ve Halık olarak görmeyeceksiniz. Hakim olarak da göreceksiniz. Yani hakim olarak göreceksiniz. Kanun koyan bir Allah olduğunu bileceksiniz. Allah'ın isimlerinden biri bu değil midir? Allah hakimdir. Hakimdir, hikmetle hüküm koyar. Ve aynı zamanda alimdir. Kim ne dedi onu da bilmektedir. Kim ne yaptı onu da bilmektedir. Ona göre de ceza ve mükafat hazırlamıştır. Dolayısıyla ona göre davranın ey insanlar. Allah madem ki hakimdir, hükmedecek. Madem alimdir, her şeyi bilendir. O halde yaptıklarınızın hesabını size soracaktır. Bunu bilesiniz. Ve Allah Azze ve Celle kafirlerin olaya bakışını reddediyor ve bu şekilde doğru bakışı bize kazandırıyor ve onların yanlış bakışlarını daha da anlatmaya devam edecek. Ben burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi, senin mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında çalışan ve çarpışan, yeniden İslam medeniyetini kurabilmek için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.